Meraklısına Bilim'den herkese merhaba. Bir uzun bir ara vermiştik hem koronavirüs arası hem de sezon arası. Bugün de yeni sezonun ilk bölümünü koronavirüs salgını ile birlikte de dünyada en çok konulardan biri olan gıda ve tarım kriziyle paralel bir konuda yapacağız. Konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Zafer Yanal. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Bugünkü konumuz yemek ve tarım sosyolojisi. O yüzden sizin için de uygunsa ilk olarak bu iki kavramdan ne anlamamız gerekiyor onlardan başlarız. Ondan sonrasında konuşacağımız şeyleri anlamak için daha kolaylaştırır diye düşünüyorum. Tarım sosyolojisi neye denk geliyoruz?
Evet. Şimdi bu aslında her ikisi de sosyolojinin alt disiplinleri olarak düşünülebilir. Tarım sosyolojisinin geçmişi yemek sosyolojisine göre biraz daha eski aslında. Çok uzun zamandan beri en az diyelim ki bir 19. yüzyıldan itibaren özellikle kapitalist modernleşmeyle birlikte tarımın geleceği sorusu ve tarımda çalışan insanların nerelere evrileceği sorusu toplumsal anlamda sosyal bilimcilerin ilgisini çeken ana sorunsallardan bir tanesi olmuş. Ve bu çerçevede tarım sosyolojisi ilk örneklerini vermiş diyebiliriz. Ve temel olarak da aslında merak edilen konu ne derecede kapitalist modernitenin, kapitalist birikim sürecinin tarımsal bölgelere, kırsal bölgelere de sirayet edip edemeyeceği ve buna paralel olarak da tarımda çalışan insanların proleterleşme sürecinin içerisinde nasıl yer alacakları sorusu en başat sorulardan bir tanesi olmuş. Şimdi dolayısıyla ilk örnekleri baktığımız zaman tarım sosyolojisine hep bir modernleşme ve modernleşmenin tarıma ve kırsal bölgelere etkisi şeklinde kendisini gösteriyor. Daha sonraları bir müddet aslında 1900'lerin ilk yarısı hatta ikinci yarısı diyelim daha yoğunlukla biraz daha modernleşme sürecinin kendisine olan güveni diyelim ve bu süreç içerisindeki eleştirel düşüncelerin bir nebze daha geride kalması tarım sosyolojisini çok daha silik bir yere taşıyor. Fakat 1960'lar ve 70'lerle beraber olay çok daha güncel bir hale geliyor ve bu güncelliğinin ortaya çıkmasında özellikle dünyada çiftçilerin başını çektiği toplumsal hareketlerin ve hareketlenmelerin gündeme gelmesi çok büyük önem taşıyor. Çok büyük bir şey olarak, faktör olarak kendisini gösteriyor. Bir yandan Vietnam Savaşı, öte yandan Latin Amerika'da işte çiftçilerin başını çektiği bir takım köylü hareketleri, bir yandan işte Afrika'da, Asya'da olup bitenler, mesela Çin'de olup bitenler sosyal bilimcilerin tarımsal konulara karşı merakını bu dönemde arttırıyor ve sosyal bilimlerdeki yaygın deyişiyle tarım sorusu işte Kotski'nin ilk ortaya attığı tarım sorusu Agrafrage nedir? Çok önemli bir hale geliyor çalışma bir konusu olarak ve bu dönemde tarım sosyolojisinin, kırk sosyolojisinin özellikle Marksist düşünürler tarafından daha bir irdelenen bir konu haline geldiğini görüyoruz ve gene bu dönemde daha böyle klasik yazılara işte Kotsky olsun, Marx olsun, efendim Çayanov olsun, bütün bu büyük düşünürlerin yani ilk tarım sosyolojisinin ilk örneklerini veren düşünürlere yazdıklarına karşı ilgi artıyor. Bunların yeniden yorumlanması, bunlar ışığında yeni çalışmalar yapılması ve özellikle de küçük üreticilerin, özellikle de çiftçilerin nereye gittiği. Çünkü bir yandan hani modernleşmenin küçük üreticilerin giderek daha azalacağı ve işte kapitalist gelişme sürecinin toprağa, tarımsal sektörlere de sirayet edeceği beklenirken birçok yerde, dünyanın birçok yerinde, Asya'da, Afrika'da özellikle başta olmak üzere, ama bir yandan da Avrupa'da da işte şeylerin, aile çiftliklerinin hala devam ettiğini görüyoruz ve çiftçiliğin ve üreticiliğin öyle kolay kolay yok olmadığını görüyoruz ve dolayısıyla hani temel sorunlardan bir tanesi bu insanların geleceği ne olacak sorusu daha bir can alıcı bir şekilde 70'lerle beraber gündeme geliyor. Şimdi 80'ler ve 90'larla yani küreselleşme süreci ve piyasalaşma süreciyle birlikte hani hemen her sektörde ve bununla birlikte tarım sektöründe de bir takım yeni soruları gündeme getiriyor ve tarım sosyolojisinin yerindeyse gündeminde ve çalışma konularında bu dönemde bir takım önemli nedir kaymalar oluyor. Birçokları açısından artık yemek daha çok işte süpermarkette karşımıza çıkan gıda dediğimiz şeyler giderek daha fazla nedir işte alışverişi yapılan piyasalar üzerinden kendisini gösteren ve bir yandan da işte endüstriyel gıdanın daha bir artık tüketiminin artmasıyla beraber daha çok laboratuvarların da tarlalar kadar gıda üretimi açısından önemli yerler haline geldiği bir dönemi yaşamaya başlıyoruz. Giderek artan bir hızla ve yoğunlukla diyelim. Tabii ki bunların geçmişi daha 50'lere 60'lara bilemediniz çok daha eskilere gidiyor birçok farklı alanda. Fakat bütün bu hani bu endüstriyelleşme ve giderek bilimin özellikle genetik ve biyo nedir? Genetik ve biyoloji biliminin özellikle buralara girmesi, biyoteknoloji alanının artık gıdayı domine eder bir hale gelmesi, bu soruları da yani sadece tarladaki sorular, sadece köydeki süreçleri değil, aynı zamanda üretimden sonra tarladan kalktıktan sonra ürün sofraya gelinceye kadar birçok aşamasıyla sosyolojinin, tarım sosyolojisinin önemli ilgilendiği alanlar haline geliyor ve bu dönemde özellikle tarım sosyolojisinin çok daha nasıl çok daha demeyelim ama daha hani şey itibariyle, temalar itibariyle, ilgilendiği sorunlar itibariyle daha bir alanının genişlediğini ve çeşitlendiğini görüyoruz. Şimdi sorunuzun ikinci kısmında bir de yemek sosyolojisi vardı. Yemek sosyolojisi dedim ya görece daha geç bir zamanda ortaya çıkıyor. Özellikle bugünkü halini alması yani bugün yemek sosyolojisi hakikaten dergileriyle, konferanslarıyla, efendim işte bu konudaki yayınlarıyla, kitaplarıyla yemek sosyolojisi ve antropolojisi diyelim, yemek tarihi diyelim çok muazzam genişlemiş vaziyette, muazzam çeşitlenmiş vaziyette. Bunun böyle olmasının benim görebildiğim kadarıyla bir 15-20 senelik falan bir tarihi var. Evet, öncesinde yemek sosyolojisinin, yemek sosyal bilimcilerin ve tarihçilerin yemeğe olan ilgisinin 70'lerden 80'lerden itibaren arttığını görüyoruz. Sadece yemeğin üretiminin değil, yani tarlada olsun, işte restoranlarda olsun üretiminin değil, aynı zamanda tüketiminin de arkasında yatan sosyal ve kültürel süreçlerin açıklanmasının, incelenmesinin, sosyal bilimcilerin alanına girmesi belki biraz daha erken bir zamanda oluyor. Dediğim gibi 60'lar, 70'ler ama bunların bugün gördüğümüz çeşitliliğe ve genişliğe uzanması daha bir iki 10 yıllık bir tarihi var. Bunun böyle olması da çok muhtemelen hani hakikaten bugün hepimizin gözlemlediği tüketimle beraber tüketim alanının hayatımızda artan önemi ve görünürlüğüne paralel olarak yemeğin de en çok tüketilen ve üzerinde en çok konuşulan ürünlerden biri haline gelmesinin çok ciddi payı var diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Bugün bir baktığımız zaman televizyonda en çok izlenen programlar arasında yemek programlarını görüyoruz. Efendim işte sosyal medyada gördüğümüz zaman en çok paylaşım alan işte fotoğraflar, diziler, efendim çekimler yemek üzerine oluyor ve hakikaten hem akademik alanda hem de bunu besleyen muazzam bir toplumsal kültürel alan var ve birçokları da dolayısıyla sosyolojide olsun, antropolojide olsun bütün bunlarla ilgileniyorlar. Nedir bunların arkasında yatan toplumsal süreçler, kültürel süreçler? Kim ne yiyor, kiminle yiyor, neden yiyor ve bunları yerken yediklerine ne anlamlar atfediyor? En genel anlamda yemek sosyolojisinin çalıştığı konular arasında başta geliyor diyebiliriz.
Buradan şimdi salgın dönemiyle alakalı bir yere gelmek istiyorum. Koronavirüs salgını başlamadan önce gıdaya kolay erişimi olan yani çıkıp marketten istediği marulu alabilen insanlar olarak gıdanın tüketim süreciyle ilgileniyoruz. Üretim süreciyle hiçbir alakamız yoktu. Tamamen yabancılaşmıştık o marula. Fakat bu süreçte ben kendi adıma da gördüğüm şey gerek koronavirüs kısıtlamaları gerek işte işçilerin yaşadığı zorluklar kısıtlamalar hem küresel hem yerel çapta düşünmeye başladık. Bu marulu kim üretiyor, nasıl üretiyor? Bu da acaba hem gıda üretimi konusunda hem sosyoloji açısından ya bu konunun tarım sosyolojisi açısından koronavirüs salgından önce ve sonra olarak konular değişmiş olabilir mi? Tartışılan konular, ilgilenilen konular, çözüm aranan konular.
Çok çok güzel bir soru. Şimdi bakın bu bahsettiğimiz konu yani üretim ve tüketim meselesinin aslında birleşerek daha nedir daha bütünsel bir anlamda insanların muayene dünyasına girmesi, düşünme dünyasına girmesi koronadan önce oldu açıkçası. Yavaş yavaş biz özellikle şehirde yaşayan insanların tarımsal konulara ilgisinin gene bir nasıl diyelim bir son 15-20 sene içerisinde daha çok arttığını gördük. Bunun temel iki nedeni vardı ve günümüzde yaşadığımız temel krizlerle alakalı aslında bu ikisi de. Bir yandan insanlar nedir daha ahlaki nedenlerle diyelim ya da siyasi nedenlerle bu tarım mevzusuna daha çok ilgi duymaya başladılar. Nedir buradaki ahlaki, siyasi olan şey? En başta tabii ki çevreyle olan, çevre krizine olan etkisi ya da çevre kriziyle birlikte yaşadığımız tarımı da içerisine alan ciddi bir takım riskler ve ciddi problemler bu yediğimiz şeylerin içerisindeki kimyasal şeylerinden tutun da artıklarından tutun da işte hayvancılığın yapılma koşullarına varıncaya kadar birçok alanda kendini gösterir oldu ve bu nedenlerle insanlar biraz da ya bu iş böyle iyi gitmiyor. Ondan sonra bizim işte yaşam biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor gibisinden bir takım ahlaki ve siyasi duruşlarla, tutumlarla bir tarıma dair daha refleksif bir takım şeyler, tutumlar geliştirmeye başladılar. Düşünmeye başladılar bunlar üzerinde. Bir yandan da gene aynı dönemde insanlar sağlık nedeniyle, sağlık sebepleriyle özellikle bu meselelere daha fazla şey yapmaya başladılar. İşte sütlerin içerisindeki hormon şeylerinden tutun da ondan sonra gene yenilip içilenin ne kadar sağlıklı olup olmadığına varıncaya kadar birçok kaygı, korku insanları daha fazla yiyip içtikleri üzerine düşünmeye ve yenilip içilenin nerede üretildiğini, hangi koşullarda üretildiğini daha çok sorgulamaya iter oldu. Bu haliyle de giderek tüketim konusunun özellikle şehir tarafına baktığımız zaman, şehirliler tarafına baktığımız zaman daha bir üretim konusuyla, tarım konusuyla daha çok gündeme gelir haline, gündeme gelir hale geldiğini gördük. Bu da çok önemli ve aslına bakacak olursanız bence çok olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyordu. Bizzat koronadan önce, Covid salgınından önce. Ama bunun daha bir dediğiniz gibi tam da sizin deneyiminizden de anlattığınız gibi bunun daha bir aslında şeye gelir olması, insanların dikkatine gelir olması Covid'le beraber oldu herhalde. Gerçi çok kısa bir zaman geçti bir yandan da. Hani bize uzun gibi geliyor. Hakikaten yaşadıklarımız çok ciddi anlamda hepimizin hayatını çok etkiledi. O yüzden de topu topu baktığınız zaman Mart'tan bu yana bir 6-7 ay geçmiş olmasına rağmen bize seneler geçmiş gibi geliyor. Çünkü hayatımızı ciddi şekilde, radikal şekilde değiştirdi. Ve bir yandan da hani bir olay olarak yaşamadığımız için bitmedi sonuçta. Bir süreci yaşıyoruz ve bu sürecin de hakikaten beraberinde ne getireceğini biz biraz yaşayarak da göreceğiz. Dolayısıyla hani bu yaşadığımız sürecin şiddetinden dolayı diyelim birçok şeyi daha fazla düşünür olduk, daha gözler olduk. Tam da dediğiniz gibi sizin deneyiminiz ve başkalarının deneyiminden de ortaya çıkan biraz daha hani hem arkasıyla beraber daha çok yemekle ilgilenir olduk evde. Ondan sonra bunun getirdiği bir belki bunun etkisi olduğu bir yandan daha fazla hakikaten bu hani sonuçta Wuhan'da olan ve de dünyanın başka yerlerine yayılan bu salgının arkasındaki ekolojik nedir, neden birçokları açısından daha görünür hale geldi. Bu içinde bulunduğumuz dönemde iyice artık ayyuka çıkan bizim doğayla olan ilişkimizin nedir, yamukluğu ve de artık şeyliği nedir, anlam içerisinde herhangi bir şey içermemesi, geleceğe dair bir sürdürülebilirlik içermemesi, bütün bunlar insanları daha fazla sadece yediklerine değil aynı zamanda yediklerinin nereden geldiğine, nasıl üretildiğine dair soruları insanların daha çok sanki gündemine getirir oldu. Bunun da etkisi oldu. Bu merakın büyümesi anlamında orada katılıyorum size.
Her yıl ilgili kurumlar dünyada zaten bir gıda sorunu olduğunu biliyoruz. Her yıl da çeşitli raporlar yayınlanıyor. Dünyanın özellikle az gelişmiş ülkelerde bir gıda krizine yol açacağından, kıtlık olacağından, açlık yaşanacağından bahsediliyor. Salgın başladığından beri bu risk çok daha fazla arttı ve çok daha görünür oldu az önce sizin de söylediğiniz gibi. Ben konuyla çok ilgili olmayan bir insan olarak sürekli bununla ilgili araştırmaları görüyorum artık. Hatta
Aynen.
son bir araştırmaya göre gıda üretimi ve tedarik zincirlerindeki sıkıntılar böyle devam ederse dünyanın onda birinin açlık çekeceğini söylüyordu. Bu yıl da
Aynen.
bir Nobel Barış Ödülü'nü Dünya Gıda Programı aldı. Acaba zaten var olan bir gıda problemi koronavirüs salgını ile birlikte böyle görünür olması çözüm için daha iyi bir adım atılmasının yolunu açar mı, bir kapı açar mı yoksa şu an sadece göstermelik bir araştırmalar, aynı şeyler devam mı ediyor?
Evet, yani Dünya Gıda Programı'nın Nobel ödülünü almış olması bile başlı başına aslında yaşadığımız dönemde gıda meselesinin ne kadar hayati bir önem arz ettiğinin değil mi? En açık göstergelerinden bir tanesi. Ve sizin de sorununuzda zaten açık açık belirttiğiniz gibi ve de haklıca da altını çizdiğiniz gibi hakikaten dünyada gıdaya erişim en önemli sorunlar arasında birçokları milyonlarca insan bir gıdaya erişim konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyor. Açlık dünyanın yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi ve bütün bunların arkasında tabii çok ciddi bir takım toplumsal sorunlar var, toplumsal eşitsizlikler var. Hem ülkelerin içerisinde kendini gösteren hem de ülkeler arasında kendini gösteren ve Covid'le beraber aslında bir çeşit hani birçokları söyledi bunu. Covid bir çeşit eşitsizlik büyüteci gibi oldu. Yani dünyadaki farklı eşitsizlik türlerini daha da büyüterek bizim gözümüzden artık kaçamayacak. Böyle başımızı kenara çevirip de görmezden gelemeyeceğimiz bir hale getirdi ve gıdaya erişimde bunlardan en önemlilerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve gıdaya erişim kendi başına bir sorun değil tabii. Bunun arkasında çok başka ve bunu hazırlayan çok ciddi dediğim gibi iktisadi, siyasi eşitsizlikler var. Dünyanın bütün bunlarla ve bunlar bu tür eşitsizlikler kendilerini özellikle dünyanın ekonomisinin periferisinde kalan yerlerde özellikle kendisini daha çok gösteriyor, daha yoğun bir şekilde gösteriyor. Ve bütün bunlar yani Afrika'da bu daha çok karşımıza çıkıyor, Asya'da bu daha çok karşımıza çıkıyor, Türkiye içerisinde gene daha dezavantajlı gruplarda bunu daha fazla görüyoruz. Bölgemizde yaşadığımız bölgede keza bu çok daha fazla kendini gösteriyor. Gene efendim daha çok savaşın görüldüğü, ondan sonra siyasi çatışmaların kendini gösterdiği yerlerde bu özellikle daha çok kendini gösteriyor. Dolayısıyla arkasında hakikaten çok ciddi bir sosyolojik, siyasi bir bagaj var bunun arkasında. Ama bir yandan da hakikaten tam da gene sorunuzda söylediğiniz gibi bizim dünyada neyi nasıl ürettiğimiz kadar aynı zamanda neyin nasıl bölüşüldüğüne dair çok ciddi sorunlar yaşadığımıza da dair bütün bu söylediğimiz konular, problemlerin ortaya çıkması. Çünkü baktığınız zaman dünyada hani gene baktığınız zaman birçok araştırma bunu gösteriyor. Yemeğin, gıdanın üretiminden ziyade bir olay, bir üretkenlik probleminden ziyade aslında gıdanın hangi koşullarda üretildiğiyle çok yakından alakalı ve bir o kadar da o gıdanın son tüketiciye varıncaya kadar hangi koşullardan, hangi aracılardan geçtiği, hangi koşullarda değişiminin yapıldığı çok çok önemli ve dolayısıyla bu aynı zamanda çok ciddi bir bölüşüm sorunu. Dünyada gıda herhangi bir ürün gibi, herhangi bir meta gibi diyelim, değişim ilişkileri üzerinden neyin nerede nasıl satılacağı belirleniyor ve bunun böyle olması da gene yaşadığımız dünyada bu işin oldukça eşitsiz bir şekilde yapılmasını, herhangi bir piyasa ekonomisinin içerisinde barındırdığı eşitsizliklerin gıdaya da kendisini yansıtmasını beraberinde getiriyor ve bununla birlikte de daha fazla insan giderek daha fazla bu tür sorunlardan nedir? Sıkıntı çeker hale geliyor, sorun yaşar hale geliyor. Dolayısıyla gıda sorunu, bakın gene son bir toparlama yapayım söylediklerimde, gıda sorunu bir yandan ciddi bir günümüzde ekolojik bir sorun ve aynı zamanda toplumsal bir sorun ve bu haliyle de bugün birçoklarının konuştuğu sürdürülebilirlik konusunun hem ne kadar çevreyle alakalı bir sorun olduğunu bize hatırlatıyor ama aynı zamanda bir o kadar da sosyal bir konu olduğunu, sosyal sürdürülebilirlikle ilgili bir konu olduğunu bize hatırlatıyor.
Salgın başladığından beri az önce sizin de tekrar tekrar söylediğiniz gibi sosyal eşitsizlik üzerinden bunun daha belirgin olmasının bir değişim yaratacağı herkes tarafından öngörülüyor. Sizin de bu konudaki öngörünüz Sarkaç'taki COVID-19 dünyasının yeni bir toplumsal coğrafyaya doğru yazısındaki bahsettiğiniz öngörünüzde kır ve kent demografisinin dönüşeceği hakkında. Kent nüfusla kır nüfusunun karışacağını, tersine bir göç yaşanacağından bahsediyorsunuz. Bundan biraz bahsedebiliriz.
Tabii. Yani şunu söylemek lazım. Bir takım kestirimlerde, değerlendirmelerde, kesin yargılarda bulunmak için henüz çok çok erken. Bu yaşadıklarımız demin de söylediğimiz gibi bir sürecin içerisinde gidiyoruz. Henüz yani hani ciddi radikal bir takım dönüşümler yaşadığımız kesin ama bunun sonucunda ortaya çıkacak toplumsal siyasi yapılar hakkında neyin ne olacağını şu anda kesin hatlarıyla bilmemiz mümkün değil. Bizim o yazıda Çağla Keyder'le birlikte yazdığımız, kaleme aldığımız yazıda söylediğimiz bir takım söylediklerimiz bir takım daha anekdotal gözlemlere dayanıyor. Gazetelerden, dergilerden, ondan sonra web sitelerinden edindiğimiz, devşirdiğimiz bir takım bilgilerle bunu yazdık. Ve de biraz daha tarihsel bir perspektiften baktığımız zaman olayın nereye gidebileceğine dair bir takım tahminler, bir takım kestirimlerde bulunmaya çalışıyoruz. Şimdi olay şöyle aslında, bakın. Yaşadığımız dönem toplumsal coğrafya açısından, ki toplumsal coğrafya en genel anlamıyla beşeri coğrafya alanının içerisindeki bir alt disiplin olarak değerlendirilebilir. Bunun içerisinde iki temel çalışma alanı var. Bir tanesi kültür ve doğa arasındaki etkileşime bakıyor. Diğeri ise toplum ve mekan arasındaki etkileşime bakıyor. Tamam mı? Şimdi beşeri coğrafyanın bu iki alt alanı üzerine yoğunlaşacak olursak, yaşadığımız dönemde her iki alanda da karşımıza çok ciddi dönüşümler çıkmış vaziyette. Ve bu dönüşümlerin Covid'le beraber giderek daha derinleştiğini görüyoruz. Şimdi kültür ve doğa etkileşimi açısından baktığımız zaman, yaşadığımız dönemde zaten bildiğimiz gibi içinden geçtiğimiz ve giderek derinleşen bir ekolojik kriz vardı. Şimdi daha önce de buna benzer salgınlar yaşadı. Mesela İspanyol gribine örnek gösteriyor insanlar, ki haklılar, biraz ona benziyor. Ama bir yandan da çok farklı yaşadığımız dönem, çünkü bu dönem İspanyol gribinde olmadığı kadar dünyanın küreselleştiği bir dönem ve aynı zamanda İspanyol gribinde 20. yüzyılın başında daha bu antroposentrik bakış açısının ve buna bağlı nedir, gelişme, modernleşme, sanayileşme sürecinin başındaydık ve doğaya maliyetinin belki de o kadar farkında değildik. Bugün olduğu kadar, umarım ki bugün daha çok insan bu işin çevresel maliyetlerinin farkında. Artık bir şeylerin sınırlarına dayandığımızın çevresel anlamda farkındayız. Ve bu haliyle de işte Covid'de de dediğim gibi bunu daha da görür hale geldik. Çünkü Covid'de birçoklarına göre biraz daha bu konuda sakin düşünebilen, akıllı düşünebilen insanlara göre bizatihi kendisi aslında ekolojik krizin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu yaşadığımız dönem coğrafi, beşeri coğrafyanın o ayağına baktığımız zaman çok ciddi dönüşümlerin olduğu bir dönem. Yani doğa ve şey arasında bizim giderek bütün bu ikilemi sorguladığımız ve daha çok insanın da bu ikilemden ziyade, bu ikilikten ziyade doğayı ve kültürü ayırmaktan ziyade hem tarihsel anlamda hem de bugün nasıl iç içe geçtiğini, hiçbir zaman ayrılamadığı üzerine çalışmalar yaptığı, işte düşünceler ürettiği falan bir dönemde yaşıyoruz. Şimdi ikinci ayağına baktığımız zaman beşeri coğrafyanın, şu çok net ortada, ki o ikinci ayağı neydi hatırlayalım: toplum ve mekan ilişkisi. Bizim gene Covid'le beraber iyice yoğunlaşan ama öncesinde de karşımıza çıkan toplumsal, toplumla ve mekan arasındaki etkileşimin giderek nedir, farklı biçimler aldığı ve ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemi yaşıyordu. Covid'le beraber iyice bu ayyuka çıktı. Neden? Çünkü yaşadığımız salgın mekansal algılarımızı bizim hem mikro anlamda hem de makro anlamda çok ciddi dönüştürdü. Bir yandan insanlarla yaşadığımız gündelik hayatımızı sürdürdüğümüz mekanlar üzerinde, bu evimiz de buna dahil, çalışma mekanları da buna dahil, efendim, yaşadığımız mekanlarda kullandığımız işte eşyaların üzerindeki nedir, yüzeyler vesaire de dahil olmak üzere, yani en mikro alanların en mikro şeylerine varıncaya kadar, objelerine varıncaya kadar birçok yerde biz o mekanla ilişkimizi sorgulamaya başladık. Sağlıklı olmak açısından, ne kadar işte şey yapıp yapamayacağımız açısından, yaşayıp yaşayamayacağımız açısından vesaire. Ve bir yandan da daha makro bir düzeyde Ki burada da en şeyinden karşımıza bu şehir mevzusu çıkıyor, köy mevzusu çıkıyor. Ne kadar artık birçokları için şehirler ondan sonra zaten zor mekanlar haline gelmişti. Yaşam standartlarına, belirli yaşam standartlarına ulaşmak açısından, efendim yoksulluğu bertaraf etmek açısından, maddi güç açısından vesaire falan giderek sorunlu mekanlar haline gelmişti. Covid'le beraber bunun iyice ayyuka çıktığını ve birçokların artık şehirde yaşamını sorguladığını görmeye başladık. Ve bunlar sadece dediğim gibi son zamanlarda özellikle gündeme gelen böyle bir takım orta sınıfların işte biraz önce bahsettiğimiz şeyler ve kaygılarla kıra gitmesi şeklinde göstermiyor kendini. Bugün baktığımız zaman birçok gazete, dergi haberine toplumun çok daha yoksul kesimlerinden, çok daha düşük gelirli kesimlerinden birçok insanın da artık kıra gitmeye başladığını, kendilerine kırda yeni bir hayat kurma nedir arzusu içerisine girdiklerini görmeye başladık. Dolayısıyla bu gördüğümüz şeyin ne kadar kitleselleşir, ne kadar kitleselleşmez bunu bilemeyiz. Ancak şunu söylemek bence şey değil, bizim o yazıda da söylediğimiz şey bu. Bu bizim kentlilikten anladığımız, köylülükten anladığımız şeyleri anladığımızı değiştirecek bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Yani bu hani şeyi söylemek herhalde çok iddialı olur. Artık kentleşme yerine köylüleşme başat böyle toplumsal eğilimlerden birisi olarak ortaya çıkacak. Çok iddialı bir şey olur, varsayım olur ya da bir tahmin olur. Ama şu bir gerçek, bizim için artık ne kentlilik ne de köylülük eskiden olduğu gibi böyle daha kolay tarif edeceğimiz bir süreç olacak. Çok daha hibrit, çok daha iç içe geçmiş, çok daha insanların köylülükten, kentlilikten anladıklarının farklılaştığı, farklılaşmak zorunda olduğu bir dünyaya gidiyoruz, oralara doğru evriliyoruz gibi bir durum var sanki yaşadığımız dünyada.
Yazıda benim birazcık çıkarım olabilir bu. Hem sanayi devrimi, Amerika'daki kolonileşme süreci, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra üretim ve mülkiyet ilişkilerindeki değişimin dünyadaki tüketim alışkanlıkları, özellikle gıda, tarım, süpermarketlerin ortaya çıkması gibi farklı yol açtığından bahsetmişsiniz. Acaba bu koronavirüs krizi, tabii ki az önce de söylediğiniz, şimdiden çok büyük fikirler vermek çok doğru değil ama koronavirüs krizi de bu anlamda mülkiyet ilişkilerinde, üretim ilişkilerinde ya da beslenme şekillerimizde bir değişikliğe yol açabilir mi?
Bakın bu da çok şahane, çok güzel bir soru. Şimdi baktığımız zaman bizim hani dünyanın başka yerlerine ama özellikle Avrupa'da ve Amerika'da karşımıza çıkan, ki genel olarak alınan model de o. İnsanların gösterdiği de, bakın hani bu dünya buraya gidiyor diye gösterdikleri de o. Hakikaten bir yandan toplu tüketimin, bir yandan toplu üretimin arttığı bir dünya. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya. Birçoklarına göre bu dünya işte Fordist bir dünya. Fordizm kavramıyla açıklanıyor. Bir yandan kitlesel üretim, bir yandan kitlesel tüketim artıyor. Ve bunun tarıma da çok ciddi şeyleri oluyor, yansımaları oluyor. Tarımda da birçoklarına göre birçok sektörde, başta şey olmak üzere, hayvancılık olmak üzere, tavuk olmak üzere ya da işte sebze meyve üretimi olmak üzere Fordist üretim metotları kendisini gösteriyor ve bununla beraber de gıda üretiminin de arttığını ve kitleselleştiğini görüyoruz Avrupa'da, Amerika'da. Kitleselleşmesi ne demek? Bir yandan fiyatlar ucuzluyor, bir yandan da işte bir zamanların lüks sayılan ürünleri, ettir, tavuktur, yumurtadır, süttür, çok daha ucuza işte çalışan sınıfların mutfağına, buzdolabına girebilir hale geliyor. Ve giderek de bu dönemde neyi görüyoruz? Tarımın ve şeyin, gıda üretiminin ve de bu işle uğraşan insanların hem nüfustaki oranının giderek azaldığını hem de genel gayri genel hasıladaki şeydeki gelirdeki milli gelirdeki oranının payının giderek düştüğünü görüyoruz tarımın ve genelde de özellikle tarımın. Çünkü katma değer olarak gıda üretimi biraz daha artmaya devam ediyor. Şimdi bakın bu durum biraz daha seküler bir trend olarak düşünülüyor. Yani değişmeden olabilecek, daha da ilerleyebilecek bir trend olarak da karşımıza çıkıyor. Ama bir yandan da daha yakından baktığımız zaman aslında Türkiye gibi ülkelerde ve aslında Avrupa'da da gene ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebiliyor. Hiçbir zaman tarımın beklenildiği gibi insanların gündeminden çıkmadığını, hatta Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de şu anda bile hala nüfusun önemli bir kısmının, her 5 insandan en azından bir tanesinin, %17'lik, 18'lik bir şeyden bahsediyoruz, tarımla ilgili işlerle uğraştığını görüyoruz. Gayri safi milli hasılanın, milli gelirin diyelim, gene %7'lik, 8'lik bir kısmının tarımdan geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani beklenildiği gibi tarım ve gıda meselesi hiçbir zaman Türkiye ekonomisinin ve Türkiye toplumunun genel olarak böyle çok marjinal şeylerinden bir tanesi, sektörlerinden biri haline gelmiyor. Bu derecede olmasa bile gene birçok ülkede de çok benzer dinamikler kendini gösteriyor. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Biraz daha Türkiye üzerinden konuşalım, sonra dünyaya ya da daha benzer toplumsal formasyonlar üzerine de konuşabiliriz. Şimdi Türkiye'deki olay COVID öncesi karşımıza çıkan şey, küçük üreticinin hala canlı olduğu ve bunun da ciddi tarihsel arka planları var. Türkiye'deki işte mülkiyet yapısından kaynaklanan, ondan sonra bu konuda ta Osmanlı'dan bu yana devlet politikalarının bu konuda oynadığı önemli rol var. Dolayısıyla siyasi süreçler var bunun arkasında çok ciddi. Ama şu ya da bu nedenle Türkiye'de çiftçilik, küçük üreticilik, küçük çiftçilik, küçük üreticilik hala çok ciddi bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bir gövde olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu gövdeyle bir şekilde ilişkili şehirde de yaşayan, şehirde yaşayıp da hala köyle bağını kopartmamış ve özellikle de mülkiyet açısından bir şekilde işler zorlaşsa da son 20-30 senede küreselleşme, liberalleşme döneminde tarımda ve mülkiyet ilişkilerinde işler zorlaşsa da hala bağını kopartmamış çok ciddi bir nüfus kitlesi var. Şimdi COVID sonrası ne olur sorusu sizin sorduğunuz biraz bu kitlenin nasıl refleks vereceğiyle çok yakından alakalı ve sadece bu refleksle de değil, aynı zamanda gene kurumsal anlamda, yani devletin bu konuda ya da yerel idarelerin bu konuda yapıp ettikleriyle de kendisini gösterecek. Yani şunu söylemeye çalışıyorum herhalde, Türkiye'de baktığınız zaman hani bu köy ve şehir ilişkisinin çok daha dinamik ve çok daha bütünleşik bir yapıda kendini gösterebilmesi ve ileriye taşınabilmesi için çok ciddi bir sosyal altyapı var. Bu altyapının nasıl kullanılacağı önümüzde hep birlikte aslında göreceğimiz bir süreç. Hepimizin yapıp ettikleriyle, siyasi tercihleriyle, kurumların yapıp ettikleriyle kendini gösterecek bir şey. Burada da müsaade ederseniz bir şey daha söylemek istiyorum. O da şu, zaten baktığımız zaman bu 40 kent ayrımı son 20-30 sene içerisinde aslında çok da anlamı olmayan bir ayrımdı. Çünkü kır giderek kente yaklaşıyordu birçok açıdan. Yani kırda yaşayanlar mesela istihdam açısından birçokları daha kentli işler buluyorlardı köyde yaşasalar da. Ne bileyim, köye ya da kır dediğimiz yerlere çoktan sermaye gitmişti. Madenleriyle, işte otelleriyle, efendim barajlarıyla, şu suyla, bu suyla. Yani hani ve de içinden yine geçtiğimiz bu teknolojik şeyler, değişim, dönüşüm elbette kırda da etkisini gösteriyordu. O haliyle artık hani o alışık olduğumuz kır ya da hep böyle romantize ettiğimiz doğa kır hiçbir zaman zaten orada değildi 20-30 senedir. Bir yandan da söylemeye çalıştığım gene Türkiye'nin tarihinden kaynaklanan ve özellikle de Covid'le kendini gösteren, çok bu sefer de daha demografik anlamda ve şey anlamında, bu sefer de daha tersinden böyle bir takım yakınlaşmalar, şehirden kıra doğru gidiş gelişler sanırım daha sık göreceğimiz ve bunların getireceği karşılaşmalar, toplumsal anlamda karşılaşmalar daha çok yine gelecekte göreceğimiz manzaralar olarak karşımıza çıkacak.
Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Süremiz doldu.
İyi.
Aslında soracağım birkaç şey daha vardı ama artık başka zaman umarım.
Memnuniyetle. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
Bugün meraklısına bilimde konuğumuz Profesör Doktor Zafer Yenaldı. Onunla birlikte yemek sosyolojisinden, tarım sosyolojisinden bahsettik. Koronavirüs krizinden sonra iyice belirginleşen, özellikle gıda üretimi ve tüketiminde belirginleşen sosyal eşitsizliklerden bahsettik.